Budala, Dostoyevski.
Ayrım 41.
Bizim hepimizin de tanıdığınız olmamıza izin verin. Sizi lekelemek istiyorlar. Kendinizi herkesin içinde temize çıkarın. Sizin adınıza şimdiden seviniyorum. Generalin karısı, ben de bu iğrenç iddianın bir an önce bitmesini isterim. Prens, yap yuvalarını iyice, acıma. Bu konuyla kafamı oldukça şişirdiler. Kanım az bozulmadı senin yüzünden. Görelim bari, meraklı doğrusu. Hadi çağırsana, biz de oturalım. Aglaé, iyi düşündün kızım. Sonra Prens Serçe'ye dönerek sordu. Siz bu konuda bir şey duydunuz mu Prens? Duydum efendim. Hem de sizde. Ama bu gençleri görmek isterim. Nihilistlerden değil mi bunlar? Lebedev heyecandan titreyerek bir adım ilerledi. Hayır efendim, bunlar nihilistlerden başka, bambaşka. Yeğenim bunların nihilistlerden daha ileri olduğunu söylüyordu. Huzurunuzda onların utanacağını sanıyorsanız boşuna ekselans. Onlar utanmazlar. Nihilistler arasında hiç olmazsa bazen okumuşlara rastlanır. İçlerinde bilginler bile vardır. Bunlar daha da ileri gittiler. Çünkü her şeyden önce iş adamıdırlar. Aslında bu da nihilizmin dolaylı sonucudur. Kendilerini dergi ve yazılarıyla değil, eylemleriyle tanıtırlar. Pushkin'in herhangi bir anlamsızlığını ya da Rusya'nın parçalanması gerektiğini açıklamak umurlarında bile değildir. Önlenemez istekleri karşısında hiçbir engel tanımamayı, bu uğurda 8 kişiyi harcamayı hak sayarlar. Doğrusu size hiç salık vermem Prens. Ama Prens konukları karşılamaya gidiyordu. Gülümseyerek, İftira ediyorsunuz Lebedev dedi. Yeğeniniz sizi kırdı da ondan. İnanmayın ona Lizaveta Prokofyevna. Yemin ederim Gorskiler, Danilovlar kural dışı kimselerdir. Bunlar yalnızca yanılıyorlar. Yalnız ben onlarla burada hepinizin huzurunda görüşmek istemezdim. Onları size bir gösterip sonra götürürüm. Kusura bakmazsınız Lizaveta Prokofyevna. Buyurunuz efendim. Prensi kuşkulandıran bir şey daha vardı. Bu konunun açıklanmasının tam bu zamanı ve tanıkların bulunduğu bir ortama rastlatılması, acaba zafer değil de rezalet bekleyen birisi tarafından bilerek mi düzenlenmişti? Bir yandan bu korkunç ve insafsız kuşku için için üzüyordu onu. Aklından böyle şeyler geçirdiğinin farkına varılsa, kederinden ölürdü. Yeni konukları içeri girerken, prens içtenlikle kendini ahlakça oradakilerden daha aşağı sayıyordu. Gelenler 5 kişiydi. Dördü yeni konuklardı. Ateşli, heyecanlı bir tavırla General Ivolgin 5. olarak arkalarından geliyordu. Prens gülümseyerek, o %100 benden yanadır diye düşündü. Gelenlerle birlikte Kolya'da girdi. Ziyaretçiler arasında bulunan Ippolit de konuşmaya dalmıştı. Ippolit onu gülümseyerek dinliyordu. Prens konukları oturttu. Hepsi çok genç, bıyıkları terlememiş delikanlılardı. Bunların böyle bir olayın kahramanı olmasına şaşmamak elde değildi. Bu yeni işi bilmeyen, akıl da erdiremeyen Ivan Fedorovich Yepanchin gençleri öfkeyle seyrediyordu. Karısının prensin özel işlerine gösterdiği garip heyecan olmasa herhalde karışmadan edemeyecekti. General hem meraktan hem de kalbinin iyiliğinden gidememişti. Hatta yardımı dokunacağını, çevresini etkileyerek yararlı olacağını umuyordu. Ama içeri giren General Ivolgin'in onu uzaktan selamlamasına kızdı. Somurtarak ses çıkarmamaya karar verdi. 4 genç konuktan biri Rogojin'in takımından para isteyenlere 15'er ruble veren ve boksörlüğü de olan 30 yaşlarında teğmen emeklisiydi. Yakın bir dost olarak öbürlerine cesaret vermek, gerekirse onlara yardım etmek için geldiği anlaşılıyordu. Kalanlar arasında başrol kendini Antip Burdovski diye tanıttığı halde aralarında Pavlişçev'in oğlu diye adlandırılan gençteydi. Bu elleri su yüzü görmemiş, sivilceli yüzlü, sarışın, arsız bakışlı bir delikanlıydı. Üstü başı yoksuldu, pasaklıydı. Kolları ayna gibi parlamış bir redingot, yukarıdan aşağıya kadar ilikli, yağlı bir yelek giymişti. Gömleği görünmüyordu. Boynunda takılamayacak kadar yağlı, halat haline gelmiş siyah ipekli bir eşarp vardı. Kısa boylu, zayıfçaydı. 22 yaşlarında görünüyordu. Yüzünde ne alaycı ne de düşünceli bir ifade vardı. Tam tersine, her halinden kendine karşı aptalca bir güven, bir de aralıksız kendini haksızlığa uğramış saymak ihtiyacı okunuyordu. heyecanla, telaşla, ayrıca kekeme ya da doğma büyüme Rus olduğu halde yabancıymış gibi duralayarak ve sözcükleri kesik kesik söyleyerek konuşuyordu. Yanındakilerden biri, okuyucuların da tanıdığı Lebedev'in yeğeni, öbürü de Hipolit'ti. Hipolit, 17-18 yaşlarında, zeki, son derece sinirli, yüzünde hastalığın bıraktığı korkunç izler bulunan bir gençti. İskelet gibi zayıftı, yüzü limon sarısıydı. Gözleri parlıyor, yanaklarında iki kırmızı leke görünüyordu. Durmadan öksürüyordu. Her sözü horultulu bir öksürükle son buluyordu. Verem'in en ileri döneminde olduğu belliydi. Görünüşe göre hastanın 2-3 haftalık bir ömrü kalmıştı. Çok yorgundu. Herkesten önce oturdu. Ötekiler sanki utanır gibi girerken biraz nazlandılar. Gene de gösterişli olmaya çalışıyor, herhalde şu ya da bu hareketleriyle ağır başladıklarını kaybetmekten korkuyorlardı. Bu tavır kibar çevrenin gereksiz inceliğine, kendine özgü inançlarına, daha doğrusu dünyada kendi çıkarlarından başka hemen her şeyi inkar eden şöhretlerine garip bir biçimde aykırı düşmekteydi. Pavlişçev'in oğlu aceleyle kekeleyerek, "Antip Burdovski," dedi. Lebedev'in yeğeni açıkça tane tane konuşarak tanıttı kendini. Vladimir Doktorenko. Bunu Vladimir Doktorenko oluşuyla övünür gibi söylemişti. Emekli teğmen Keller diye mırıldandı. Hipolit birdenbire cırtlak bir sesle haykırdı. Hipolit Teretiyev. Hepsi prensin karşısındaki bir sıra sandalyeye dizilerek oturdular. Kaşlarını çattılar. Cesaretlenmek için kasketlerini bir elden öbürüne aktardılar. Hepsi konuşmaya hazırlandı. Bir yandan da "boşuna dostum, beni kandıramazsın" gibilerinden meydan okur bir tavırla susuyor, sanki bir şey bekliyorlardı. Birisi söze başlayacak olsa hepsinin onun peşinden birbirini keserek söze girişeceği belliydi. 8. Prens, "hiçbirinizi beklemiyordum efendiler," diye söze başladı. "Bugüne kadar hastaydım." Antip Burdovski'ye dönerek, "İşinizi bir ay önce Gavril Ardalyonovic İvolgin'e havale etmiş, size de o zaman bunu haber vermiştim. Sizinle karşılıklı görüşmeden kaçmamakla birlikte, bu saatte... Ama uzun sürmeyecekse birlikte öbür odalardan birine geçmemizi önereceğim. Burada ahbaplarım var, inanın ki..." Lebedev'in yeğeni çok yüksek olmasa da akıl veren bir sesle prensin sözünü kesti. "Ahbaplarınız, bu sizin bileceğiniz bir şey. Yalnız izninizle size şunu söyleyeyim. Daha nazik davranarak bizi 2 saat uşaklarınızın odasında bekletmeyebilirdiniz." O anda Antip Burdovski söze karıştı. Dudakları titriyordu. Sesinde küskün titremeler vardı. Ağzında bir yırtık varmış gibi salya fıskiyeleri saçılıyordu. Son derece heyecan ve aceleyle söylediği 10 sözcükten sonrası anlaşılmıyordu. "Tabii ve ben... Ve bu da prenslere özgü ve bu demek siz de generalsiniz. Ama ben sizin uşağınız değilim ve ben Hipolit cırtlak sesiyle bağırdı. "Evet, prenslere yaraşır bir davranış. Bu bana yapılsaydı, yani doğrudan doğruya bana, benim gibi onurlu bir adama yapılsaydı, Burdovski'nin yerinde ben..." diye homurdandı boksör. Prens bir fırsat yakalayıp araya girdi. "İnanın burada bulunduğunuzu ancak 5 dakika önce öğrendim." Lebedev'in yeğeni yeniden, "Kim olursa olsun dostlarınızdan korkumuz yok prens," dedi. "Çünkü haklı olduğumuza güveniyoruz." Hipolit birden coşarak yine tiz perdeden, "İzin verirseniz sorayım," diye bağırdı. "Burdovski'nin işini ne diye dostlarınızın vereceği yargıya bağlıyorsunuz? Belki de biz dostlarınızın yargı vermesini istemiyoruz. Dostlarınızın nasıl bir yargıya varacağı apaçık belli zaten." Bu çıkışla iyice şaşıran prens neden sonra konuşabildi? "Burada görüşmek istemiyorsanız dediğim gibi başka bir odaya geçelim Bay Burdovski. Tekrar ediyorum, gelişinizi ancak bu dakikada öğrendim." Burdovski yabansı, ürkek bakışlarını çevresinde gezdirdi. Çekingenliğiyle birlikte heyecanı da artarak gene kekelemeye başladı. "Ama hakkınız yok, hakkınız yok, hakkınız yok. Dostlarınızı, hakkınız yok işte." Bunları söyledikten sonra sözü kesilmiş gibi birdenbire durdu. Bütün gövdesiyle öne eğilerek miyop, kırmızı damarlı fırlak gözlerini sessizce prense dikti. Prens de şaşırarak sustu. İri iri açılmış gözleriyle ona baka kaldı. Lizaveta Prokofievna birden, "Lev Nikolayevich, okusana şunu," diye atıldı. "Ama şimdi, hemen. Bu doğrudan doğruya senin işinle ilgili." Haftalık bir mizah gazetesini aceleyle uzattı. Parmağıyla makaleyi işaret etti. Lebedev konuklar odaya girdiği zaman iltifatını kazanmaya çalıştığı Lizaveta Prokofievna'nın yanına sokulmuş, yan cebinden çıkardığı gazeteyi işaretli sütunu göstererek önüne bırakmıştı. Okuyabildiği kadarı Lizaveta Prokofievna'yı şaşırtıp heyecanlandırmaya yetmişti. Prens şaşkınlık içinde, "Sesli okusak daha iyi olacak," diye mırıldandı. Lizaveta Prokofievna az önce aldığı gazeteyi prensin elinden sabırsızlıkla çekti. Kolye'ye dönerek, "Öyleyse sen oku," dedi. "Yüksek sesle, hemen, yüksek sesle, yüksek sesle oku da herkes duysun." Lizaveta Prokofievna ateşli, çok çabuk etki altında kalan bir kadındı. Bu yüzden uzun boylu düşünmeden çıkışlar yapar, havayı gözetmeden demiri alıp denize açılıverirdi. İvan Fedorovich telaşla kıpırdandı. Herkeste bir duraklama ve bekleyiş vardı. Kolya gazeteyi açtı. Yetişen Lebedev'in gösterdiği yerden okumaya başladı. Proletaryalarla halefleri, bugünün ve her günün hırsızlığı, ilericilik, düzenli örgüt, adalet. Yeniden örgütlenen ortak girişimlerin temelleştiği yüzyılımızda, yabancı ülkelerde yüzlerce milyonun kazanıldığı uygarlık çağında, sanayinin kalkındığı, çalışan ellerin felce uğradığı vesaire vesaire çağında, hepsini sayamadığımız için hemen konuya geçelim efendiler, sözde kutsal olan Rusya'mızda garip işler dönmektedir. Artık geçmişte kalmış, de profundis, pomeşçiklerimizden, dipnot, pomeşçik, bir zamanlar Rusya'da çoğu çiftlik, büyük toprak, hatta köy sahibi olan ağlara verilen isim. Gelme birisinin başından garip bir olay geçmiş. Bu kişi varını yoğunu rulette bırakan dedelerin soyundan gelmeydi. Zorunlu olarak harp okuluna giden ve teğmen rütbesiyle hizmete başladıktan sonra masum bir zimmet olayından mahkum olarak ölen babaların evlatlarındandı. Böylelerinin çocukları öykümüzün kahramanı gibi ya budala olarak büyür ya da hatta cinayet olaylarında yakalanıp nasihat ve ıslah şartıyla zürri tarafından temize çıkarılırlar. Kimi de herkesi hayrete düşüren, zaten rezaletlerle dolu olan zamanımızı büsbütün kepaze eden bir olayla günlerini bitirirler. Ele aldığımız kişi 6 ay önce ayağında yabancı ülkelere özgü ayakkabılarla ve kışın astarsız kaput içinde tir tir titreyerek budalalıktan tedavi gördüğü İsviçre'den Rusya'ya döndü. Bu arada talihin ona iyice güldüğünü bildirmeliyiz. İlgi çeken hastalığın İsviçre'de tedavi edilmiş olması bir yana, budalalık geçer mi bunu düşünebiliyor musunuz? Rusların "Mahut insanlar bahtlı olur" atasözünü gerçekleştirecek başka nimetlere kavuştu. Dipnot, atasözü, aptallar bahtlı olur. Bizim baron henüz memede bir çocukken, babası kumarda yediği bölük parası yüzünden, belki de maiyetinden birine fazlaca sopa attığı için, eski zamanı unutmadınız tabii, mahkemeye veriliyor. Teğmen bu sırada ölünce, çok zengin bir pomeşçik yetimi sevap olsun diye evlat ediniyor. Bu Rus pomeşçiğin adına P diyelim. Eski namuslu zamanda 4000 kölesi vardı. Köle deyiminin anlamını bilir misiniz? Ben bilmem. Sözlüğe başvurmak gerek. Çünkü efsane yeni de olsa güç inanılıyor. Bu adam belki bomboş ömrünü yazın yabancı ülkelerdeki kaplıcalarda, kışında hesapsız paralar bıraktıkları Paris'teki Château de Fleur'de geçiren, Rusya'nın yan gelip yatan asalaklarından biriydi. Topraklarından ve kölelerinden sağladığı aşarın hiç değilse üçte birini, Paris'teki Château de Fleur'ün sahibine aktardığı kesinlikle söylenebilir. Ne bahtlı adam. Her neyse, kaygısız P, yetim asilzadeyi prensler gibi büyüttü. Onu erkek ve Paris'in en güzel kadın bakıcılarının elinde yetiştirdi. Ama sülalesinin sonuncu üyesi olan bu asil kişi bir budalaydı.
Ayrım sonu.